akılda kalanlar.
Türkiye'nin Sesi Radyosu'nun değerli dinleyicileri, ben Serdar Aydın. Yine bir Akılda Kalanlar programında, yine bir çarşamba günü sizlerle birlikteyiz. Bugün bir siyasetçi, bir yazın adamı, yazar, psikolog, düşünür, hatta siyaset kuramcısı, felsefecisi de diyebilirim onun için. Hüseyin Besli ağabey konuğumuz. Hüseyin Bey, hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Hüseyin Besli Bey 1953 Giresun Görele doğumlu, psikoloji eğitimi aldı. Bir miktar kendi işini yaptı, özel sektörde çalıştı ama uzun yıllardır Sayın Cumhurbaşkanımıza takriben 30 yıldır siyasi davadaşlık, gönüldaşlık, arkadaşlık yaptı ve danışmanlık yaptı. An itibarı 22. ve 23. dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstanbul Milletvekilliği yaptı. An itibariyle şu anda Başbakan Başdanışmanı olarak görev yapıyor. Onu en çok AK Parti'nin kuruluş bildirgesini yazdığı 14 Ağustos 2001'deki Bilkent Otel'deki o çıkış metniyle hatırlıyoruz. Sayın Besli, bugün geriye döndüğünüzde 16 yıl oldu. AK Parti'nin kuruluş bildirgesinin üzerinden 16 yıl geçti. Şunu da o bildirgeye koysaydık dediğiniz bir şey var mı?
Doğrusu vardır. Yani böyle bir soruyla karşılaşacağımı bilmediğim için, zihnimi hazırlayarak gelmediğim için işte şu vardı diyecek halim yok ama vardır. Çünkü hiçbir metin tamamlanmış metin değildir. Öyle olduğuna göre bu metinde eksiklikleri vardır. Ama bir yerde fazlalıkları da var bu metnin. Veya ondan takip eden süreçteki metinlerin o günkü şartlarda ve o günkü duygular içinde dile getirdiğimiz kimi hususların zaman içinde değiştiğini, evrildiğine de şahit olduk.
Evet.
Öyle süreçlerde yaşadık. Bu nedenle yine söylemek gerekirse her metninde olduğu gibi o metinde de eksiklikler vardır, fazlalıklar da vardır.
Evet.
Yani belki örneklemek gerekirse diyelim ki işte o metinde olmasa bile o metni takip eden ikinci metinlerde ısrarla üzerinde durduğumuz şeylerden bir tanesi ya da parti programında da altını çizdiğimiz hususlardan bir tanesi bütün kamu çalışanların sözleşmeli hale getirilmesi diye ilkeler vardı ya da vaatler vardı ama bugün taşeronlarda çalışanları bile kadrolu yapmaya çalışıyoruz.
Evet,
gibi.
Evet. Aslında ben hemen ardıl bir soru olarak peki o metnin o gün topluma sunulan taahhütlerin AK Parti bugün itibarıyla neresinde bir total değerlendirmenizi alayım diyecektim ama yani şunu diyebilir miyiz gönül rahatlığıyla AK Parti o günkü taahhütlerini büyük oranda ya da tamamına yakını ya da geçmiş oranda aşmış oranda taahhütlerini yine yetirmiştir mi
deriz? Tabii bunu çok gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Hatta o gün tahayyül edemediklerimizi de gerçekleştirdi, hayata geçirdi diyebiliriz. Çünkü o gün tahayyül edebildiğiniz ve vaat ettiğiniz şeyler bir yerde elinizdeki imkanlarla ve ulaştığınız değerlerle sınırlıdır. O günkü zihnimizin ulaşmadığı öyle alanlar sonra önümüze çıktı ki onlarda da bigane kalmadık. Yani bu bizim vaatlerimiz arasında yoktu. Niye uğraşalım denmedi.
Evet.
Onlar da halyolunda çalışmaya çalıştı. Bu anlamda yani AK Parti iktidarı büyük işlerin yapıldığı yıllardır. Denebilir çok rahatlıkla. Hatta bunu belki bu gelenekte de vardır. Sayın Cumhurbaşkanımız Büyükşehir Belediye Başkanı iken de o günkü hükümetlere nasıl bir yere yönetim olması gerekir diye bir rapor hazırlamıştı.
Evet.
Belki hatırlarsınız bu raporu ben Sayın Cumhurbaşkanım hayatını yazdığım Bir Liderin Doğuşu kitabında yer verdim. Bugün mesela hoş bir tesadüf oldu. Sayın Cumhurbaşkanımıza dedim ki bak belediye başkanı iken dedim yerel yönetimler raporu hazırlayıp hükümete bölüyormuş dedi. Şimdi başbakansınız. Başka bir konudayız. Bir bakalım mı buna dedim mesela. Söylediklerinizin ne kadarını şimdi yapıyorsunuz ya da yapmıyorsunuz diye de hakikaten bakmıştık yani.
Eyvallah.
Evet.
aynı anda şunu da söyleyebiliriz ki Sayın Hüseyin Besti Akşam Gazetesi'nde de düzenli haftada iki gün köşe yazısı yazıyor.
Evet.
Bu çok yakından tanıdığım, bildiğim okumalarını da bizlerle paylaşıyor. En çok dikkat ettiğim hususlardan bir tanesi 15 Temmuz sonrası yazmış olduğunuz yazılar oldu, evet. Hüseyin abi. Siz 15 Temmuz'da bu milletle ilgili kafanızdaki tarif ve tanımlamaların değiştiğini, algoritmasının adeta değiştiğini söylediniz. Neyi demek istediniz aslında, neyi kastettiniz?
Doğrusu 15 Temmuz'a kadar benim Anadolu'ya ilişkin çoğu değerlendirmem karamsarlık kapsamı içindeydi.
Evet.
Bazen bu karamsarlığım o kadar yoğunlaşırdı ki şöyle aforizmalara kadar uzanırdı. Derdim ki yani elimde bir güç olsa, imkan olsa bütün dünyaya şöyle bir bildiride bulunmak isterim. Ya bu topraklar metal yolgunlar oldu, doğru. Bu topraklardan artık bir şey olmaz. Ama şu anda yeryüzünde hangi din varsa, hangi medeniyet varsa bunların hepsinin neşvi neva bulduğu, hayat bulduğu topraklar, bu Anadolu toprakları, bu Mezopotamya Orta Doğu olduğu için bütün insanlık burayı koruma altına almalıdır. Derim, varacak kadar karamsarlığa uğradığım zamanlar olmuştur. Türkiye'de gördüklerim ve yaşadıklarım bağlamında.
Evet, evet.
Ve çok samimi olarak söyleyeyim ki bana 14 Temmuz günü sorsalardı ya da birisi bana özel bilgi getirseydi, işte yarın bir darbe teşebbüsü olacak ama halkın karşı çıkmasıyla bu teşebbüs hakim kalacak dese hadi oradan derdim. Yani bir darbe teşebbüsü olacaksa bu gerçekleşir. Ona karşı çıkacak bir halk yok bu ülkede derdim. Ama 15 Temmuz'da Allah hamdolsun ki beni yalanladılar. Benim düşündüğüm gibi olmadığını bu toprakların gösterdiler. Doğrusu ben nerede hata yaptım ya da ben nasıl göremedim ya da bu kadar hakikaten kör müydüm sorularına cevabı da Ahmet Hamdi Tanpınar'ın Huzur romanındaki bir cümlede buldum.
Evet.
O da şudur. Ahmet Hamdi Tanpınar romanın kahramanı Mümtaz'ın ağzından bir yerde diyor ki milletlerin birikmiş kudretleri nesillerin hatasının üstünden atar geçer,
eyvallah,
atlar geçer. Ben o nesillerin hata yaptığı dönemlere bakarak bir şeyde bulmuşum. Yani geriye doğru yeterince geniş bir bakış geliştirememişim demek ki. Bu nedenle bu karamsarlığa düştüm. Eğer geriye doğru gerçekten ihata edici, anlayıcı, kavrayıcı bir bakış geliştirebilseydim bu karamsarlığa düşmem gerekirdi. Tanpınar'ın bu sözünü ettiği gibi. Ama 15 Temmuz bu anlamda dediğim gibi hem bu anlamda beni yalanladı ki hem de tarihe nasıl bakmam konusunda da ayrıca bir ders oldu.
Sadece onunla da bırakmıyorsunuz. Dönem dönem yoğun okumalarınız oluyor. Yani bir dönem İmam Maturidi, bir dönem İbni Haldun. Galiba şu anda 100 yıl önceki Türkiye'yi okuyorsunuz. Ben yazılardan öyle anlıyorum. Siz yine referandumla ilgili İbni Haldun okumalarını mezzeden, oradan aldığınız şeyleri referanduma aktaran yazılar da yazdınız. Tam da söylemek istediğim şey neydi? Referandum bu anlamda Türkiye'ye İbni Haldun üstadın da hangi zaviyesinden neler kattı?
Mesele şuydu. İbni Haldun malum teorisinde mülkün ömrünü 120 yılla ortalama sınırlar. Yani devletin ömrünü. Kendine göre de bunu safhalara ayırır. İşte, gençlik, doğum, olgunluk, ihtiyarlık ve ölüm gibi falan.
İnsan gibi.
Normal insan hayatı. Normal zaten, biyolojik bir. Zaten şeyde organizmacıdır. Yani genel topluma bakışı organizma bakıştır İbni Haldun'un. Şimdi Osmanlı düşünürleri aslında bu her bölüme İbni Haldun'un total zamanını yüklemişler. Yani beş bölüm ya şey. Her bölümü 120
yıl. Doğum, gençlik, olgunlaşma, ihtiyarla böl. Evet.
Yani 500 ile 120 çarparsan 600 eder. bu başka bir karşılaşma. Yani
abi, bir hoş bir tespit oldu. İlk defa duydum bunu.
Şabluma göre bir şeydir. Bazı düşünürler böyle bakmışlardır. Tamam mı? Ama biz salt çıplak olarak bakarsak, yani İbni Haldun'un 120 yıl teorisine bakarsak, Cumhuriyet'in kuruluşundan geçen zaman da işte 100 yıla yaklaştı. 120 yıla doğru gidiyor. Demek ki bir sona gelecek bu cumhuriyet. Bir de cumhuriyetin kuruluş şartlarını ve kurucu unsurlarını düşünürsek uzun süre yaşamayacağız zaten ortada. Yani niye? Bir şeyin insanlara dayalı bir siyasi organizasyonun, bir sosyal organizasyonun olmazsa olmaz şartları, onların namına yaptıklarını söyledikleri, halktan eskilerin tabiriyle biat, yenilerin tabiriyle olur alması lazım.
Evet.
Oysa biz Cumhuriyet'e baktığımızda böyle bir olur yok.
Evet.
Yani bir olur alınmamış. Bir dayatılmışlık söz konusu. Ne yazık ki zaman içinde de bu olur alma işi tam anlamıyla hiçbir zaman gerçekleşmemiş.
Evet.
Öyle olunca zaten eklektik bir yapı bu. Yani bu şey bir yapı. Yani sağlam,
çürük
bir yapı.
Kurgu, eklektik.
Şey bir yapı. Bir duvara dayanmışlık hali söz konusu. Yani bugün kalkıp da yani bu cumhuriyetin maazallah ortadan kalkıp yeni bir şey kurulacağını söyleyecek durumda olmadığımıza göre kendi içinde o zaman şimdi bu yeni bilgisayarcıların tabirleri bir resetleme ihtiyaç var.
Resetleme veya jeneral yeni evet.
Evet, bir sıfırdan yani yeniden başlama, yani yeni bir kendine gelme. Evet. Yeni bir bismillah deme.
Evet.
Falan. Yani ben de falan bunu böyle gördüm.
Evet.
Yani
bunun ömür uzatıcı, yeni bir şevk,
evet,
dinamizma, evet, enerji verici bir yani, unsur olarak gördünüz.
Tabii,
bunu böyle yansıttınız.
Böyle gördüm, böyle değerlendirdim. O yazılarımda farkındaysanız tamam, bu referandum bize böyle bir fırsat sunuyor ama böyle bu olmayacağı referandumun sonraki gelişmelere bağlı demiştim. Evet. Hala aynı noktadayım. Hala o şeyle bakıyorum topluma, olup bitenlere, olmayanlara. Olması gerektiği halde olmayanlara o gözle bakıyorum. Umudumu da korumaya çalışıyorum.
Eyvallah. Siz 1970'li yılların sonunda Düşünce Dergisi ile birlikte düşünce hayatına, fikir hayatına, evet, edebiyat hayatına dahil oldunuz. O günden beri sıkı bir yazın hayatınız oldu. Yeni Şafak gazetesinde yayın yönetmenliği yaptınız. Onlarca dergi çıkardınız, o dergilerde yazdınız ve Bir Liderin Doğuşu isimli kitaba imza da attınız. Bugün baktığınızda bütün bunların hasılası olarak Türkiye dergi, gazete, düşün hayatı açısından hangi durumda? Memnun musunuz dergilerin kalitesinden, fikir ve düşünce hayatının geldiği noktadan? İyi durumda mıyız?
Ya çok iyi durumda olduğumuzu söylemeyecek durumda değilim. Ama bunu yaparken de bugünkü nesillere haksızlık yapıyor muyum ya da yapıyor durum korkusunu da için taşıyorum, doğrusunu söylemek gerekirse. Çünkü her zamanın bir ruhu vardır.
Evet.
Yani ve bir şey o olduğu zaman içinde geçerlidir. Ve orada anlamlıdır. Şimdi yani bizim gençliğimizde okuduklarımızı, tartıştıklarımızı, yazdıklarımızı bugüne taşısak, bugün, o zaman bize çok önemli, çok hayati, çok böyle derin felsefi falan gelen şeyler komik kaçabilir.
Aynen öyle.
Yani bir kısmı en azından komik kaçabilir, bir kısmı da hala gerçekten diriliğini muhafaza ediyordur. Veya bugün gençlerin sıkı sıkıya sarıldığı şeyler de bana çok absürt gelebilir. Yani onun için belki bir akış içinde bakmak gerekir bütün bunlara. Ama şu açıdan bakarsak, yani bilgelik ve bilim yapmak, düşünce öğretmek bir icat değildir. Yani olmayan bir şeyi fehmetmek, olmayan şeyi bulmak değildir. Var olan şeylerin tamamına vukuf sahip etme, vukufiyet kesbetmek ve onun üzerine bir şey koymaktırsa evet, eğer böyleyse, ki ben de öyle olduğuna inanıyorum. O zaman bugün söz söyleme, bugün önder olma, önde bulunma iddiasındaki herkesin geçmişi bilmesi gerekir. Bizim 70'li, 60'lı, 80'li yıllarda ne yaptığımıza dair en azından bilgisi olması gerekir ki onun üzerine bir şey koyabilme durumunda olsun. Bugünün ruhuna uygun olarak. Böyle baktığımızda çok sağlıklı olduğunu doğrusu söyleyemem ama bireysel örnekler bazında bu anlamda isimler yok mu? Çok baba isimler olduğunu da söyleyebilirim.
Eyvallah.
Yani evet.
Mesela şeye katılır mısınız Hüseyin abi? Bir konferansa dinlemiştim. İhsan Fazlıoğlu'nun şöyle bir tespiti var. O günden beri ben de biraz ilgimi oraya yönelttim. Diyor ki tarihsiz her okuma iki boyutludur. Yani eni ve boyu vardır. Ama evet, tarih okumaları, eyvallah, derinlik katar. Üç boyutlu diyor bakarsınız. Katılır, evet, mısınız onun bu tespitine?
%100 katılırım. Yani tarih ne yazık ki bizde işte bir çoğu kez not almak için, çoğu kez sınıf geçmek için falan böyle ezberlenmesi gereken bir takım metinler gibi algılanmıştır.
Veya bir kronoloji gibi algılanıyor. Tarih kronolojisi gibi.
Ama öyle değil. Yani ne öyle değil, mantık yürütmesi yapalım. An dediğimiz şey bile o an kelimesini bitirinceye kadar geçen giden bir şey ise
evet,
eğer.
Evet.
Yani daha doğrusu an dediğimiz şey an kelimesini söylemeyi bitirmeden tarih oluyorsa
ya,
o kadar tarih bizimle demektir. Ve eğer hayat bu anların birleşmesi, anların ard arda gelmesi ise o zaman geçmiş, an ve gelecek bir bütünlüğü içindedir.
Evet.
Eğer sizin bir bütünlüğünüz yoksa bir parçanız da olamaz. Çünkü parça ancak bir bütünün bir unsuru olabilir. Hmm. Parça tek başına olamaz.
Bu nedenle bir kıymet olmaz.
Kıymet olmaz. Bir değer olmaz.
Anladım.
Bu nedenle tarihsiz, yani geçmişsiz bir gelecek olmaz. Yok böyle bir şey yani. Hayatta da olmamış, tarihte de olmamış, geçmişte de olmamış. Bundan sonra da olmayacak. Çünkü dediğim gibi zaten an dediğiniz an bir tarih yaşıyorsunuz. Eğer siz bunun bilincinde değilseniz ve geçmişe bu bilinçle bakmıyorsanız gelecek tasavvurunuz olmaz sizin. Gelecek tasavvuru yapamazsınız. Yani geleceğe ait adım atamazsınız. Zaten adım dediğiniz şeyin bile adımı kaldırdığınız ve attığınız an zaten tarih çalışmaya başlamıştır.
Evet.
Tarih işlemeye başlamıştır. O an tarih. Evet. Yani bunun bilincinde değilseniz ve tarihe bu gözle bakmayacaksanız tabii ki o zaman tarih sizin için kuru bir metinden ibaret bir şey olur. Ama bu bilinçle bakarsanız tarihsiz hiçbir şey yapılamayacağını, mühendislik yapılamayacağını, doktorluk yapılamayacağını, uzay bilimleri sosyal yapılamayacağını, dijital bilmem neler falan yapılamayacağını idrak etmeniz gerekir o zaman. Ve o zaman bu bilinçle yaptığınız şeylerin bir değeri, bir anlamı vardır.
Eyvallah. Evet. Yine bu arada Ankara'da moda tabirle bir İmam Maturidi okumaları oldu, konuşulur Ankara kulislerinde.
Evet.
Sizin de yoğun şekilde geçmiş dönemde, bundan birkaç ay evvelinde özellikle, yoğun bir İmam Maturidi okumalarınız oldu. Buradan bunu da gerçi bizimlerle paylaşıyorsunuz yazılarınızda ama bu mikrofondan Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda, Akılda Kalanlara programında da o okumalardan bizim için derlediğiniz en kıymetli şeyler ne oldu abi? Neler şaşırttı, neler derlediniz oradan?
İki şey söyleyeyim yani bu kısa program içinde.
Evet.
Birincisi Maturidi ve İmam Hanife'nin ekolünün bir diğer adı rey ekolüdür. Yani akıl ekolü. Eğer böyleyse biz her an çağdaş olmak durumundayız. Yani bu kelimeyi yani, herhalde işte
açacağız.
Güne ait olmak durumundayız.
İbnül yani, Vakt mi demek istiyorsunuz? Yani,
yani bir anlamda. Bu kelimeyi bazıları başka anlamlarda kullandıkları için ben kullanmak istemiyorum. Yani özellikle bizim heterodoksi kanadından o kelimeyi kullanarak geçmişle bağı koparmak ya da genellikle bağı koparmak olarak alınıyorlar da onun için kullanmak istemiyorum. Şimdi eğer mesele akıl yürütmekse, akıl yürütmek için lazım olan şeyler var değil mi? Unsurlar söz konusu.
Evet.
Yani bir mekanda olacaksınız, bir zamanda olacaksınız, bir çevreniz olacak, bir çevrenin içinde olacaksınız ve bütün bunları kale alarak akıl yürüteceksiniz. Tabii ki tarih zaten olmazsa olmaz. Tarih, bir tarihlilik içinde olacaksınız.
Bir süreklilik içerisinde olacaksınız.
Bir tarihlilik içinde olacaksınız. Bir zamanda olacaksınız, belli bir zamanda olacaksınız, belli bir mekanda olacaksınız ve belli bir çevre içinde olacaksınız. Böyle olunca güncel olmak mecburiyetindesiniz. Yani akıl yürütmenizde. Bugüne dair hani Akif'in aslında idrakine
söyletmeniz İslam'ı
falan belki de. Belki de tam burada işte yani eğer İslam söz konusu ise. Bir bunu söylemek isterim. İki de buradan çıkarak akılcılığı fetişleştirici bir şeye zinhar kaçmamız lazım. Yine Maturidi Hazretlerinden yola çıkarak söylersek ne der Maturidi? Her aklı selime yaratıcı ve tek olan bir tanrıyı bulmak vaciptir der.
Vaciptir.
Ama buradan bir din çıkmaz. Çünkü her aklın tanrısı kendi aklıncadır. Başka bir akılın tanrısı da kendi aklıncadır. Ve bunlar hiçbir zaman
tevhid olmaz.
Tevhid olmaz.
Yere gelmezler.
Öyleyse bir sistem çıkmaz oradan. İşte tam burada peygamberlik lazım der Maturidi. İşte bence meselenin püf noktası burada. Günümüzdeki
tartışmalara da buradan girin isterseniz abi biraz. Yani bu
günümüzdeki bir takım tartışmalar yani işte şu Müslümanlığı işte bu Müslümanlığı falan falan böyle çok rahatsız edici.
Evet.
Yoğun tartışmalar var günümüzde. Ben onları zikretmek istemiyorum. Aslında buradan baktığında tartışacak bir şey yok ortada.
Net, açık, sarih.
Evet. Tabii çok net açık mesele. Bir hem rey ehli olacağız.
Aklı kullanacağız.
Ama
sınırlanabileceğiz.
Sınırlanabileceğiz.
Yani
sınırlarını bildiğinde zaten peygambersiz olmaz dediğinde bir sürü unsurlar zaten otomatik takı takı takı takı takı arda arda zaten bir bilgisayar programı gibi dökülür kardeşim. Derdiniz ne? Derdiniz ne yani?
Evet.
Bu kadar net. Bir tarihli yani tarihsiz olamayacağımız köksüz, ortadayken
tarihsiz, evet.
Akılsız olamayacağımız ortada. Peygamberimiz peygambersiz olamayacağımız ortada. Üç partimiz var. Bitti. Hayat bundan ibaret. Din bundan ibaret. Böyle baktığında öbür tartışmaların tümünün furu olduğunu, anlamsız olduğunu, yersiz olduğunu görürüz yani. Ben bu kadar net bu meseleye bakışım.
Eyvallah. Bunu ilk defa yazmadınız. İlk defa sizden dinlemiş oldum. Sizin yine özel İstanbul'a sevginizi biliyoruz. İstanbul'a sevginizin dışında bizim kendi doğu medeniyetlerine ait, şehir ve şehirciliğe ait tefekkürlerinizden de haberdarım doğrusu. Hatta bununla ilgili zannediyorum Cumhurbaşkanımızla aranızda geçmiş bir anıda anlatmıştınız bir keresinde. Şehircilik konusunda tam da bunu bir sohbet vesilesiyle sizle konuşmuşken arkasından Cumhurbaşkanımızın açıklamaları geldi. Şehircilik şurası toplandı. Bununla ilgili de abi bir görüşlerinizi almak isterim. Ne dersiniz? Yani bizim şehir tasavvurumuz nasıl olmalıydı? Bugün şehir tasavvurumuz nasıl? Neler yapabiliriz? İstanbul özelinde de veya medeniyet genelinde de.
Yani insanların yaşadığı mekanlar insanların düşüncelerinden ve tasavvurlarından ayrı değildir.
Müstakil değil. Eyvallah.
Bunu netleştirmek için şu örneği verelim. Denir ki öyledir yani. Osmanlı devrinde bir sokakta eğer iskan karışıksa, yani Müslüm ve gayrimüslim karışıksa, hangi evin Müslüme, hangi evin gayrimüslime ait olduğu anlaşılırdı. Hı-hı. Niye anlaşılırdı? Hiçbir Müslümin evinin kapısı doğrudan sokağa açılmazdı. Önce bir bahçeye açılırdı, sonra bir bahçe kapısından sokağa açılırdı. Çünkü bir mahremiyet alanı lazım. Mahremiyet olan sadece kapalı evin içinde yetmez. Yani insani olarak da yetmez. Güneşe ihtiyaç var, çocukların kavgaya ihtiyacı
çiçeğe,
var,
böceğe,
çamura ihtiyacı var, var. İşte çiçeğe, böceğe ihtiyacı var. Dediğim gibi şimdi oyun bahçe alanında lazım. Ve orada da serasepe olmak lazım gerekirse. Evin hanımları da çocukları da serasepe, erkekleri de serasepe olacak. Onun için bahçe duvarıyla o mahrem alanı yaparlardı. Ama diyelim ki bir evin kapısı da doğrudan sokağa açılıyor. O gayrimüslim aittir. Çünkü onlarda böyle bir mahremiyet alanına ihtiyaç yoktur.
Evet, inançlarda böyle umde yok.
Tabii.
Gayet doğal. Mimarilerde de böyle.
Net. O kadar başka bir netti ki mesela çıkmaz sokaklar vardı eskiden. Aslında o çıkmaz sokak da bir mahremiyet alanıydı. Mahalleye ait bir mahremiyet alanı. Çıkmaz sokakta günün belli saatlerinde kadınlar oturup dedikodu işler veya el işi yapar veya yemeklerini hazırlarlardı. Ama mahallenin başına bir yabancı girdiğinde herkes toparlanır. Hatta çocuklar oyun oynuyorsa bırakır ve bakarlar yapın gelin diye. Çünkü bize ait bir mahrem alana girdin. Sen kimsin? Nazarıyla bakarlar. Böyle bir şeydir. Yani bu inançla dediğim gibi. Biz bunu muhafaza edemedik. Ne yazık ki. Sürdüremedik. Niye sürdüremedik? Biz zaten zihinsel olarak koptuk o gelenekten. Zihinsel olarak koptuk. Zihinsel olarak kopunca bu ister istemez mekana da işte işlerimize de şuna da burada. Yani o zaman hakikaten bir büyük bir üzüntümü bu vesileyle dile getireyim.
Evet, buyurun.
Şimdi bir takım işte sosyal medya kanalları var. Doğru söylerim inşallah. Instagram.
Instagram. Doğru, evet, doğru söyledim Instagram. Mi? Instagram, doğru söylediniz.
Böyle de bir şey var.
Evet, resim atıyorsunuz, yorum alıyorsunuz. Evet.
Ha, ben pek ilgilenmedim ama zaman zaman işte eşin dostunun gösterdiği ya da şeyler. Burada belki de bunu altını çiziyorum. Beş vakit namazını kılan tesettürlü hanımlar da var. Bir de az önce mahrem duygusundan bahsettik. Ya bu insanlar İşte yemek yiyişlerini oraya atıyorlar.
Doğum günü kutlamalarını, çocuk doğumlarını, geçen bir çocuk emzirmesini atmıştı mesela. Yani mesela.
Böyle bir şey olamaz ya.
Evet.
Böyle bir şey olamaz yani. Teşhirciliğin bu kadarı. Yani teşhircilik insan ömrünün hayatında hep vardır. İnsanlık tarihinde hep vardır ama herhalde bu kadarı. İşte
kurumsallaşması, bu,
evet,
sosyalleşmesi.
Bu kadar bir şeydir. Bu felaket bir şeydir yani. Bütün insanlar için felakettir de ama Müslüman olduğunu söyleyen birisi için daha da felaket bir şeydir. Yani ne oldu o zaman eğer biz mahrem kavramını hayatımızdan çıkaracaksak?
Ya geçmişteki mimarimizi, evimizi bile buna göre tasarlarken diyorsunuz.
Tasarlamışken.
Bugün.
Hatta mahallemizi ona göre tasarlamışken.
Hayatımızı ona göre tasarlamışken.
Tasarlamışken. Bugün hiç üzerinde mecburiyet yokken. Sen işte oturma odanı, yatak odanı, bilmem neyi, şunu bunu falan yemek masanı başkalarıyla niye paylaşıyorsun? Yani nedir bu? Bu felaket bir şeydir yani. Söyleyeyim. Ha yani şehir böyle bir şeydir. İnsan yani hayatını hem sizin tasavvurlarınız mekanı belirledi ki mekan da sizi belirliyor ister istemez.
Tasavvurlarınızı belirliyor.
Tabii belirliyor. Öyle baktığında da kötü bir şey yani bir şey olarak. Yani kötü bir süreçteyiz. Bu sadece İstanbul'da büyük şehirlerde de değil. Anadolu'da da mesela. Kendine has kimliği, kendine has mahremiyeti, kendine has aidiyeti olan şehirlerimiz neredeyse kalmadı ya da çok az kaldı.
Çok az kaldı.
Çok az kaldı. Eğer madem ki bu konuyu açtınız ve bu kürsüde kayıtlar geçsin diye söylemek
eyvallah,
istiyorum.
Eyvallah, kayıtlar geçiyor.
Şimdi Ben işte söylediniz siz Giresunluyum.
Evet.
İşte Giresun'un en batısından girip en doğusuna kadar gitseniz bütün kasabaların birbirine farksız olduğunu görürsünüz.
Evet.
Çirkinlikte farksız olduğunu görürsünüz.
Hmm.
Ben kendi doğduğum, büyüdüğüm kasabaya ilişkin bir takım tasavvurlar geliştirdim. Acaba bazı değişiklikleri yapabilir miyiz diye. Ne yazık ki hakim kaldı. Hiç değilse onu burada söyleyeyim.
Lütfen buyurun.
Yani hakim kaldı. İçimi dökmüş olayım.
Evet.
Ne yazık ki hakim kaldı. Yapamadık.
Yapamadık.
Böyle bir şey. Yani iyi olan şeyleri de yapamıyorsunuz. İyiliği düşünmek, yaptırmayan bir güç var. Yani iyiliği, doğruyu yaptırmayan bir güç var bazen.
Hmm.
Bu garip bir şey. Belki sizinle daha önce konuştuk. Acaba o kategoriye sokabilir miyiz? İyilik örgütlenemez. Örgütlenmek kötülere mahsustur demiştik.
Evet, bu sizin...
Evet. Belki de tam o yani.
Mottonuz.
Tamam, sen iyi bir şey yapmak istiyorsun ama kötülük örgütleniyor ve engelliyor onu. Ha, iyilik örgütlense, onlardan büyük bir örgüt olsa acaba gerçekleşir mi? Yoksa onlar da mı kötü olur?
Örgütle halde kötülüğe mi dönüşebilir diyorsunuz?
Örgütlendiklerce onlar da mı kötüye dönüşür bilmiyorum.
Yani. Eyvallah. Evet. Türkiye'nin 100 yıl önceki halini okumalarınız var. Evet. Hatta son yazınız da bu bir İsmet İnönü'nün 36 yılında Mustafa evet. Kemal, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından görevden alınışını bir resmettiniz.
Evet.
Diyorsunuz İsmet İnönü özel mülkiyete ve üretime karşıydı gibi bir çıkarsamanız
yani
var.
Yani belki düşün... çok şey olur ama özel mülkiyete zinhar karşıydı.
Evet yani bu,
zinhar karşıydı.
Bunu hangi okumalarınıza dayandırıyorsunuz? Nasıl delillendiriyoruz bunu?
Son yazımdan bahsettiniz.
Evet.
Bir önceki yazımda mesela bunun çok somut 3 örneğini evet. vermiştim. 3 isim üzerinden.
Evet.
3 isim üzerinden çok somut yani. O kadar somut ki bence bütün Cumhuriyet tarihini hatta bütün İnönü dönemini anlatabilecek kadar somut o 3 isim.
Evet.
Yaptıkları ve başlarına gelenlere baktığımızda yine o yazıda hatırlarsanız söylediğim gibi yani bırak onların üretim yapmasına, onların önünü açmasına.
İmalat, keşif.
Adamın buna rağmen, her şeye rağmen, bütün zorluklara rağmen elde ettikleri servetleriyle elde ettikleri mülkleri elinden alıyor mesela. O kadar özel servet ve üretim düşmanı şey İnönü. Böyle yani. Bu, tarihen böyle.
Tarihen böyle.
Tarihen böyle. Yani bunu bilmemiz lazım.
Evet.
Ha, şimdi o günlerden gelen Türkiye'sinin bugün eğer mükayese edeceksek, bugünse bütün özel teşebbüsün önünü açmaya çalışan bir şey varsa bunun da kıymetini bilmek lazım.
Evet.
Çünkü bu çok önemli bir şey. Hakikaten devlet eliyle olmaz bu işler. O alatı
sabite
vergisi kanunu.
Vergisi kanunu.
Yani, acayip bir şey ya. Böyle bir şey olamaz yani. Bugünkü yani insanlara, gençlere anlatsam bir zamanlar ülkede, bu ülkede böyle bir kanun vardı diye. Herhalde akıllar inmez yani.
Evet.
Yani, adam torna tezgahını sabitlemeyeceksin diyor. Allah Allah. Bu yani sanki insansın ama yemek yemeyeceksin gibi bir şey ya. Bu kadar birbirine benzer bir şey.
Benzer bir şey.
Yani yaşa ama yemek yemeyeceksin. Öyle olur mu? Yok böyle bir şey.
Yani evet. Bu çok önemli.
Evet.
Alatı Sabite-i Vergi Kanunu.
Sabite-i Vergisi Kanunu.
Vergisi Kanunu'na evet. bakmamız gerekiyor.
Evet.
Takriben süremizin de böyle sonuna evet. geldik. 2019 seçimlerine doğru gidiyor Türkiye. Bununla ilgili beklentiniz, temenniniz nedir onu alalım ve öylece bitirelim.
Ben hayır olur inşallah diyorum.
Eyvallah. Sevgili dinleyiciler, bu haftaki programımızın da sonuna geldik. Bize bu programın hazırlanmasına yardımcı olan Sayın Murat Baran'a, Aslı Yıkılmaz Hanımefendi'ye çok teşekkür ediyorum. Öbür hafta yeni bir konu, yeni bir konukta huzurlarınızda olacağım. Hoşça kalın.
Akılda kalan.